İtopya.com sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi bu haftada sizlerle. Haftalık gündem değerlendirmesinin 753. bölümü bu bölüm. 29 Eylül 4 Ekim arasındaki teknoloji gündemini beraber gözden geçireceğiz. Tekno Seyir'in yayınlarını sitemiz teknoseyir.com'dan, YouTube kanalımızdan, Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. Birazdan üzerinde konuşacağımız haberlerin hepsi sitemizde, Spotify'da kaynaklarına linkli. Oradan daha fazla detay istiyorsanız elde edebilirsiniz. Bu projeye destek olmak isteyen, omuz vermek isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabiliyorlar. Hepsine tek tek teşekkürler. Her zaman söylediğim gibi izlemeniz, yorum yapmanız, beğendiyseniz like düğmesine tıklamanız hepsi bizim için bir destek. Bugün üzerimdeki sweatshirt biraz özel. Sizlerden birinin, Murat Şentürk arkadaşımız, takipçimiz, tasarım yönü olan bir arkadaşımız, onun hediyesi, onun tasarımı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz buradan. Tabii Spotify'dan dinleyenler göremiyor. Kendi tişörtümü giydim. Kendine o kadar hayran ki kendi tişörtünü giyiyor. Şey hemen yazın. Evet. Orta ağırlıkta bir teknoloji gündemi var bu hafta. Geçen hafta lansmanlarla, duyurularla doluydu. Bu hafta kendi halinde vitesi boşa atarak gitti teknoloji dünyası. Öyle çok büyük bir olay yok ama can sıkıcı zamlar var. Onları konuşacağız. Evet, yine bitmek bilmeyen teknoloji haberlerinin demirbaşı, Amerika, Çin, Tayvan, yonga üretimi, kavgaları. Amerika şöyle bir şey çıkarttı şapkasından. Tayvan'da Amerika'da kullanılması için üretilen yongalar yarısı Amerika'da üretilsin en azından. Bizde kullanılacak yongaların en az yarısı Amerika'da üretilsin diye Amerika böyle bir talep de demeyeyim de hani böyle bir niyet açıkladı. Tayvan reddetti. Bu ama TSMC ile falan alakalı da değil. Direkt hani Tayvan'ın hükümeti bu devletler seviyesinde olan meseleler firmalardan daha yukarıda. Tayvan'ın devleti öyle şey olmaz dedi. Hatırlarsanız geçen haftalardan TSMC de Amerika'da fabrika açacak, yatırım yapacak falan ama onlar da geçen haftalarda dediler ki biz bu aldığımız teşviği falan geri veririz, çeker gideriz. Amerika'daki fabrika projesini falan iptal ederiz dediler. Bir gerilim, ufak bir gerilim orada kaynıyor, kazan kaynıyor, gerilim artıyor. Diğer taraftan iyice dağılan bir firma Intel. Amerikan hükümeti, Amerikan devleti ortak oldu. Nvidia ortak oldu. Geçen hafta Apple'la flört edildiğini haber yapmıştık. Şimdi de AMD ile flört ediliyormuş, rakip. AMD'ye Intel'in, AMD'den farkı Intel'in yonga üretim fabrikaları var, tesisleri var. AMD'de de vardı ama AMD onları ayrı bir firma haline getirdi. Kendisinden ayırdı falan filan. Şimdi Intel diyormuş ki AMD'ye size de üretelim. Bizim fabrikalarımızda AMD işlemcilerini, yongalarını üretelim şeklinde. Orada da bir flört varmış. Hatta yatırım konusu bile dedikodulara göre yatırım konusu bile gündemdeymiş. Yani AMD'nin belki de Intel'e ortak olması, Intel'den hisse alması. Hani bunlar resmi açıklamalar değil, kulislerde konuşulan şeyler. Ama bu bile gündemdeymiş. Hadi bakalım. Yıllardır bizim kendi aramızda şaka malzemesidir. Intel AMD'yi aldı, AMD Intel'i aldı falan. Hani olabilecek en büyük haber olarak görürüz. Kendi aramızda şakalısını yaparız. Hani belki de böyle bir hisse alışverişi falan gerçek olabilir mi? İlginç, göreceğiz. AMD tarafından bir tane de ilginç teknoloji haberi var, patent haberi var. AMD DDR5 bellekler için yeni bir teknoloji geliştirmiş. HBDIM. Şimdi bu yapay zeka sistemlerinde falan HBM diye bir High Bandwidth Memory, HBM diye bir bellek yapısı var. Çeşitli bahanelerle hemen her hafta da haber oluyor bize. Bu HBDIM'de High Bandwidth DIM. Hani DIM bilgisayarlarımıza taktığımız bellek modülleri. Dual Inline Memory modül. AMD bugünkü bellek yongalarını kullanarak bellek yongası konusunda yeni bir teknoloji geliştirmeden modülün kendisi üzerinde mühendislik çalışması yapıp aktarım hızını şu andaki DDR5 belleklerin aktarım hızını iki katına çıkartan bir teknoloji geliştirmiş. HBDIM diye. 12.8 gigabit hız şu andakinin iki katı olduğu belirtiliyor. Ve yeni bir yonga falan gerekmiyor. Ha bu bilgisayarlarımıza yansır mı? Masaüstü, dizüstü bilgisayarlarımıza yansır mı? Ne zaman yansır? Pek belli değil. Ama böyle bir şeyin patentini almış AMD. Belki önce sunucularda kullanacaktır. Sonra evimizdeki bilgisayarlara yansıyacaktır. Bilemiyoruz. Yeni bir DDR5 bellek teknolojisi. Rakip tarafta da Intel'in yeni işlemcileri konusu var. Panther Lake işlemciler. Mobil ilk önce dizüstü bilgisayarlar için. Mobil sürümlerinin çıkacağı biliniyor. 9 Ekim'de bu hafta hani önümüzdeki hafta biz bu kaydı yaptığımıza göre önümüzdeki hafta duyurulabilir. Çünkü şöyle şu anda Intel bütün dünyadan Türkiye hariç bütün dünyadan basını toplamış bir takım etkinlikler düzenlemiş, anlatıyormuş, gösteriyormuş. Ama tabii gizlilik anlaşması olduğu için yayınlayamıyorlar. Ama işte sızan dedikodular, fısıltılar 9 Ekim'de perdenin kalkacağı, ürünlerin duyurulacağı buna işaret ediyor. Core Ultra X serisi olabilir diyorlar. X3, X5, X7, X9 gibi daha da kafa karıştıracak yeni bir isimlendirme gelebilir deniyor. 18 Angstrom bu 18A ifadesini yıllardır görüyorsunuzdur. Intel'in uzun süredir erişmeye çalıştığı bir kilometre taşı bu. 1.8 nanometre. 18 Angstrom üretim teknolojisi. Bu yongalar bu teknolojiyle üretilecek. Önemli bir kilometre taşı, önemli bir milat olacak yonga üretiminde. Bunların içinde de grafik çekirdeğinin de yenilenmesi bekleniyor. Z3 grafik çekirdeklerine geçilmesi bekleniyor. Dediğim gibi önce laptop, mobil, şey için, masaüstü bilgisayarlar için Core Ultra 300 serisi tahminen o seneye 2026'da. Evet 9 Ekim demişler. Bakalım eğer hani gerçekten öyle bu resmi bir tarih değil. Sızan tarih. Evet haftaya konuşacağız detaylarını demektir. Bakalım. Evet kullanıcıları biraz güldüren, insanları biraz güldüren haberlerden iki tanesi gerçekleşti bu hafta. Google logo değiştirdi. Bu logo da demeyelim de o G harfi var ya. O G harfini değiştirdi. Değişen ne? Eskisinde o G 3-4 renk, renkler keskin çizgilerle birbirinden ayrı. Şimdi geçişli olmuş. Gradyen. Renkler birbirine karışıyor. O şekilde. Öyle olmuş. Google G harfini değiştirmiş. Benzer şekilde bu hafta Microsoft da Office uygulamalarının simgelerini, ikonlarını değiştirmiş. Aynı şey. Orada da keskin köşeler yuvarlatılmış, renkler daha geçişli olmuş falan. Ya böyle şeyler zaten açıkçası teknoloji dünyasında moda oluyor. Bir ara düz, 3 boyut efekti olmayan düz simgeler moda oldu. İşte hepsi onlara geçtiler. Microsoft'un simgeleri falan da onlara geçti. Renkler geçişli olmadı. Tek renk oldu mümkün olduğu kadar falan. Şimdi işte düğmeye basıldı bir yerde. Yuvarlak hatlar, renkler birbirine geçiyor. Gradyen. Bu 2026 demek ki modası böyle olacak. her şeyin simgesi şeyi değişecek. Microsoft tarafında bir de yönetim tarafından bir haber var. Microsoft'un başkanı bir yeni bir ismi ticari işlerin başkanı olarak atamış. Judson Althoff ismi. Bu Microsoft'ta uzun zamandır yöneticilik yapmakta olan bir isimmiş. Microsoft şimdi bir süredir yönetiminde şöyle bir icat çıkardı. CEO'lar alt CEO'lar atıyorlar. Mesela oyun CEO'su Phil Spencer var. Genelde görürsünüz hani Xbox lansmanlarında falan konuşur. Oyun CEO'su. Yapay zeka CEO'su var. Mustafa Süleyman ismi. Şimdi bu Judson Althoff da işte iş CEO'su olacakmış. Commercial business. Yani büyük ticari işlerin CEO'su olacakmış. Böyle bir alt CEO'lar atayarak ilerliyor firma. Bakalım. Bunlardan bir tanesi tepe CEO olur mu önümüzdeki yıllarda, ona mı hazırlanılıyor, göreceğiz. Bir de zamlara konu olan, zamlara şahit olan bu haftada şöyle bir haber var. Microsoft'un Microsoft 365 paketi. Microsoft 365 Premium diye bir paket oluşturmuşlar. İçinde Office var. Bulut Office. Aile paketi olarak, 6 kişilik olarak. Bir de Copilot Pro var. Bu normalde Copilot'ın hani Pro'su bayağı bir para. Copilot Pro var, $20. Böyle bir paket oluşturmuş Microsoft. 6 kişi buluttaki ofise erişiyor ve Copilot Pro'yu yüksek limitlerle kullanıyor. Karlı şekilde kullanıyor. İşte OpenAI'ın en son modelini kullanarak kullanıyor falan. Bunun ayda $20 karlı olduğuna karar vermiş. Özellikle yurt dışından haber yapan yayınlar. Biz de söyleyelim hani kullanıyorsanız, Türkiye'ye açıldı mı bilmiyorum, değerlendirirsiniz. Ama bizde farklı bir ofis kullanıcılarına farklı bir şimdi teklif var. Avusturya ordusu Microsoft Office'ten LibreOffice'e geçişini tamamlamak üzereymiş. 2020 yılında çalışmaya başlamışlar bu konuda. 16 bin bilgisayar. Artık bir başka bir firmadan danışmanlık, hizmet falan almışlar. Microsoft Office'ten kurtuluyorlarmış. Açık kaynak, özgür yazılım, ücretsiz LibreOffice'e geçiyorlarmış. Nedeni de tek bir firmaya bağımlı olmak istemediklerini belirtmişler. Burada o tek firma Microsoft oluyor. Bağımlı olmak istemediklerini belirtmişler. Biz de size çeşitli bahanelerle LibreOffice'in düzgün çalıştığını bir bakmanızı önermiştik. Onu tekrarlayalım. Ücretsiz ve özgür bir yazılım ve iş görüyor. Daha önce hep aynı şeyi söyledim. Daha önce, yıllar önce OpenOffice'i falan denemiş ve yavaş olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Haklısınız. OpenOffice yavaştı. LibreOffice öyle değil. Bir bakın. Bu arada ben gündeme almadım ama Windows 11'inde 25H2 beklenen sürümü çıktı artık. Microsoft'un sitesinden resmi ISO dosyaları indirilebiliyor. Windows Update'e daha gelmedi ama ISO dosyaları indirilebiliyor Microsoft'un sitesinden. Onu da söylemiş olalım. Kullanıma sunuldu. İndirdik ama daha denemedik biz de. Evet, 6K çözünürlüklü monitör ister misiniz? LG duyurmuş. LG Ultrafine 32U990A. Böyle bir ismi var. 32 inç büyüklüğünde 6144'e 3456 piksel. 6K diye geçiyor. 60 Hz. İş dünyası hedeflenmiş bir monitör. Pek oyun için düşünülmüş bir monitör değil. 60 Hz, $2000'a yakın fiyatı var. Ama 32 inçte dev bir çözünürlük. Birazcık bu haberi gerçi araştırırken, şimdi bu haber ilk diye haber yapılmış ama ilk değil. 2024'ün Aralık ayında Asus duyurmuş 6K monitör. Belki biz haberini bile yapmışızdır. Bizim arşive bakmadım. Ama demek ki işte önümüzde böyle bir monitör kategorisi. çözünürlük kategorisi var. Ben bunun hani 4K'nın yerine geçeceğini falan pek düşünmüyorum. Ama sınır 4K değil. Onu gösteriyor. Özellikle içerik üretenler, hani 4K video hazırlayan bir adam için 4K'dan daha yüksek çözünürlüklü bir ekran çok kullanışlı. Profesyonel arenanın üst taraflarında 12K falan gibi çözünürlükler de var. O da ayrı mesele. Monitörde olmasa bile kamera tarafında var. Instagram tarafından biraz eğlenceli bir haber geldi bu hafta. Instagram'ın yöneticisi, CEO'su Adam Mosseri ismi. Böyle bir yöneticisi varmış. Valla özetle hani vallahi dinleme yapmıyoruz falan gibi bir açıklama yapmış. Bir röportajda şeyde sormuşlar. İnsanlar hani diyor ya, ya kedi maması konuşuyoruz. Telefonda bir açıyorum, kedi maması reklamı çıkıyor falan diye. Herkesin böyle bir şikayeti var. Duymuşsunuzdur ya da yaşamışsınızdır. O konu sorulduğunda demiş ki vallahi dinleme, yemin olsun dinleme yapmıyoruz. Sonra bir iki açıklamasını da yapmış ama. Orada da bir kere hani benim de çeşitli seferlerde dile getirdiğim bir konu. Diyor ki pil yetmez. Hani biz sürekli mikrofondan dinlesek telefonun pili yetmez. Ya bir yandan da telefonun pili yetmiyor zaten. İşte hem bir yandan diyor tabii bu işte etik olarak doğru değil falan, yapamayız. Hem pil yetmez diyor. Kullanıcı şey çıkar diyor. Bugün biliyorsunuz telefonda, Android'de, güncel sürümlerinde küçük yeşil bir nokta çıkıyor kamera açıksa, mikrofon açıksa. İşte o çıkar, kullanıcı fark eder diyor falan. Öyle birkaç madde sıralamış. Haklı hepsinde de. Ama bir yandan da ha, o insanların hani kedi mamasından bahsediyorum. Telefonu açıyorum, kedi maması reklamı çıkıyor konusunda da. Ya önceden aratmıştır, farkında değildir, unutmuştur falan gibi bir açıklama yapmış. Ya da demiş tesadüf olabilir. Bilemiyoruz tabii ki. Bilemiyoruz. Ama pil yetmez argümanı bence güçlü bir argüman bu konuda. Bir de ben hani kişisel olarak da size bu komplo teorisinde şeyinde şöyle bir malzeme daha verebilirim. Tamam işte diyorsunuz ki mayodan söz ediyorum. Telefonda mayo reklamı. Tamam hani yaşanıyor böyle bir şeyler ama tersten gidin. Ben bu şekilde reklam vereceğim deyin. Bu hizmeti size sunan yok. O yüzden hala düğüm çözülmüş değil. Ama şey eğlenceli. Vallahi yapmıyoruz. Yemin etme kısmı bana eğlence, bütün herkese eğlenceli geldi. Bana bir ilginç gelen olaylardan biri de Spotify. Spotify her hafta haber olmayı başarıyor. Artık bu kaçıncı hafta bilmiyorum. Bu haftada iki haberle Spotify gündemde. Geçen yıl 75 milyon şarkıyı spam, istenmeyen içerik diye niteleyip silmiş Spotify sistemlerinden. 75 milyon iki kere önemli. Bir kere 75 milyon deli bir sayı, artı Spotify'ın bütün arşivi zaten 100 milyon şarkıymış ya da içerikmiş diyelim. Hani 75'in büyüklüğü bir kez daha ortaya çıkıyor. İnsanlar tabii ki hani bu yükleme olanağı verildiği için AI'la bir şeyler oluşturup kısa, uzun falan, çöp, başka içerikleri çalıp falan yüklüyorlarmış Spotify'a. Spotify 1000 dinlemeden bir şarkı yüklenip 1000 dinlemeden sonra para kazanmaya hak veriyormuş ona. Hani ilk bir şey yükleyip 5 kere dinletip de para hesabınıza yazmıyor. 30 saniyeden kısa şeyleri de istemiyormuş, kabul etmiyormuş içerik olarak. Ama buna rağmen işte 75 milyon şarkıyı silmesi gerekmiş. Bu arada hani ilginç de bir bilgi de vereyim bu arada. Spotify podcastlere para vermiyor. Bizi şu anda Spotify'dan dinliyorsanız Spotify podcastlere 100 bin kere de dinlensin, milyon kere de dinlensin para vermiyor. Şöyle diyor ki ben sana bir araç sağlıyorum. İnsanların dinleyeceği bir alan sağlıyorum. Sen kendin reklam al, para kazan. Hani ben ona karışmam. Ama Spotify şarkı gibi değil, podcastlere para vermiyor. Bir yandan da bu hafta Spotify'da ortalık karıştı, başkan değişti. Başkan da kurucu aslında. kuruculardan birisi yönetici konumuna kendisini çekmiş, indirmiş. Spotify yine yıllardır çalışanlarından Gustav Sonderstrom ve Alex Nordstrom. Onlar eş başkan olacaklarmış. Yönetimi paylaşacaklarmış. Daniel Ek, kurucu, yılların ardından yönetici statüsüne geçmiş. Ama tabii keyiften değil. Ciddi protestolar var. Çünkü Spotify işte kurucularından Daniel Ek başkanı çeşitli yapay zeka yatırım firmalarına ortak olmuş. Yatırım sağlamış. Bu yatırım firmaları da askeri amaçla kullanılan yapay zekalara yatırım yapmışlar. Helsing diye Avrupalı bir yapay zeka. İşte kamikaze dronlar falan oluşturuyormuş. Bu yapay zeka hani bize Mickey Mouse resmi çizsin diye değil, birilerini öldürsün diye tasarlanmış bir yapay zeka. Ona yatırım fon sağlanınca birçok sanatçı biz Spotify'da olmak istemiyoruz demişler. Bu kirli paraya ortak olmak istemiyoruz demişler. Gerçi o kadar az para ödüyor ki şarkıcılara da şeye de sanatçılara da Spotify. Biz taraf olmak istemiyoruz demişler. Protestolar başlamış. Çıkmalar sistemden başlamış. İşte biraz ateşi azaltmak için, gazı almak için başkan bir kademe aşağı inmiş. Spotify'da ikinci haber bu. Bu askeri teknolojilere firmamız hizmet veriyor diye Microsoft'ta da sürekli ortalık karışıyor. Belki bazen biz de haber yapıyoruz, belki duyuyorsunuz. Evet, bu firmaların böyle bir gündemi iş dünyasının var artık. Google'dan bir Gmail haberi geldi. Bazı kullanıcıları çok ilgilendirebilir. Pop3 mail iletişimi sistemi desteği Ocak 26 sonunda kalkıyormuş. Yani Pop3 de şöyle, bugün çok az kullanan kalmıştır. E-maillerinizi bilgisayarınıza indirme. Bilgisayarınızda belki Outlook Express, belki Thunderbird bir yazılım vardır. Maillerinizi bilgisayarınıza indirirsiniz, bilgisayarınızdan yanıt verirsiniz. Sunucuda kalmaz. Eskiden hep böyle kullanırdık. Sonra Gmail artık hayatımızın merkezine oturdu. Sunucudan yanıtlıyoruz. Tabii bilgisayarınıza indirmenizin güzel tarafı, sunucuda falan bırakmıyorsunuz. Bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Belki hani gece güzel güzel cevaplayıp sonra da bir düğmeye basıp hepsi gitsin. O arada tabii hani pişman olduysanız göndermeden önce değiştirme şansınız olur falan. Ama bir yandan da tabii Gmail'i şu anda Pop3 kullanmıyorsunuz. Telefondan giriyorsunuz. Başka tabletten, başka bilgisayardan, gittiğiniz herhangi bir yerden buluttaki mailleri kullanıp cevaplayabiliyorsunuz. Pop3'te o yoktu. Kalkacakmış. Çok az kişiyi ilgilendirecektir. Ama bazı kişileri de dedirtecektir. Düzeni bozulacaktır. Ocak 26 sonu. Bu haftanın çok konuşulan haberlerinden birisi, sürpriz haberlerinden birisi Electronic Arts'ın satılması. Bu haber çok hızlı şekilde gelişti. Önce Electronic Arts işte hisselerini topluyor, kendini özel firma haline getirecek falan filan bir şeyler konuşuluyordu, ediyordu. Bir anda 55 milyar dolara satıldığı haberi gündeme düştü. Evet, 55 milyar dolar bir oyun firması, oyun üreten bir firmanın gücü artık böyle olabiliyor. 55 milyar dolar. Hatırlarsanız işte bir iki hafta öncenin haberi, Nvidia 5 milyar dolar yatırım yaptı Intel'e. Ortalık karıştı. 55 milyar dolar. 55 milyar dolara Electronic Arts satıldı. Alanlar bir 3 yatırım firmasının oluşturduğu bir ortaklık. Silver Lake diye bir firma var. Affinity Partners diye bir firma var. Bir de Suudi Arabistan var. Public Investment Fund, PIF diye kısaltılıyor. Suudi Arabistan'ın yatırım fonuymuş. Zaten hissesi varmış Electronic Arts'ta. Tamamını aldılar. Şimdi tabii bir takım belirsizlikler var. Hangi, tabii yeni patronlar var, yeni sahipler var. Ele aldıkları firmayı daha karlı hale getirmek için biraz ortalığı karıştıracakları, biraz kafa alacakları kesin. Kimler gidecek bilinmiyor. Bazı firmalar hani Battlefield falan gibi ya da FIFA, artık adı FIFA'da değil ya, futbol. O bölümler rahat, biz aynen devam ederiz düşüncesindeler. Ama bazı işte BioWare falan gibi alt firmaların biz ufaktan bavulları toplayalım düşüncesinde olduğu tahmin ediliyor ya da konuşuluyor. Bu önümüzdeki haftalar boyunca taşlar yerine oturacaktır. Bir şeyler belli ki değişecek. Daha belki sizi, beni daha çok ilgilendirecek olan nokta, deniyor ki adamlar 55 milyar dolar verdiler. Tabii ki bu parayı geri döndürmek isteyecekler. Dolayısıyla diyorlar Electronic Arts'ın zaten tartışmalı olan saldırgan para kazanma taktikleri, işte oyunun içinde bir şeyler daha satma falan, DLC'ler, abonelikler, şunlar bunlar daha da vahşi hale gelebilir düşüncesi var. Kimi sektör gözlemcileri de böyle yorumladılar. Bakalım, bu bayağı bir haftalarca konuşulacak, açılımları, yansımaları sürecek bir mesele. Electronic Arts satıldı. Yılların firması. Oyun dünyasından küçük bir haber daha. Gerçi şöyle, hani haber, dedikodu falan karışık. Yeni Halo oyunu. Benim için önemli mesele. Yeni Halo oyunu 24 Ekim'de açıklanabilir diyorlar. Çünkü 24 Ekim'de zaten Halo World Championships, Dünya Halo turnuvası var. O turnuvada yeni bir oyunun açıklanması bekleniyor. Bu yeni oyunun da ilk oyunun yeniden yapılması olması tahmin ediliyor. Unreal Engine 5 ile yeniden yapılması. Şimdi kesin bilinen bir şey, işte 24 Ekim'de turnuva olacağı kesin. Bu bir Halo'nun ilk oyununun yeniden yapıldığı, bunu da Avrupa merkezli Abstraction Games diye bir firmanın üstlendiği, deneyimli bir firmanın üstlendiği biliniyor. Ama bunların hepsi işte 24 Ekim 2025'te bir araya gelir mi? O kısmı henüz belirsiz, resmi bir açıklama yok. Bir yandan seriyi çok seven birisi olarak ilk oyunun bir daha yapılmasına o kadar sevinmiyorum. Çünkü Halo ilk oyunun tam 20 yıllık oyun. Fakat zaten bir anniversary diye güncellenmiş hali var. Ayrıca bir Halo Master Chief Collection var. Onda bir daha oynayabiliyorsunuz. Yani 3. remake'e, 3. remaster'a ne kadar gerek var? Ne kazandıracak? Çünkü şunu da söylemem lazım. Bunu geçen hafta ya da daha önceki hafta Gears of War'u konuşurken de söylemiştim. 20 yıllık bir oyunu yeniden hayata geçirdiğinizde, 15 yıllık bir oyunu yeniden, Halo 20 de değil, 25 yıllık oyun. Gears of War 20 yıllık oyun. Bunu yüksek çözünürlüklü texture'larla falan yeniden yapıyorsunuz ama bu oyunun sonuçta haritaları, bölümleri, savaşları falan 20 yıl öncenin teknolojisine göre yapılmış. Dolayısıyla çözünürlüğü falan arttırsanız da bir eski oyun hissi var. O gitmiyor. O yüzden hani müthiş, bütün oyuncular işte bugüne kadar oynamamış oyunlar dizilecek, oynayacak. Pek sanmıyorum ama bakalım. Ha, bir şey söylemek lazım. Tahminen PlayStation 5'e çıkacak bu yeniden yapılması. Artık işte son kalede düşüyor. Forza gitti, Gears of War gitti. Master Chief de PlayStation 5'e bununla gelmiş olacak. Oyunun kendisinden daha anlamlı belki böyle bir geçiş. Bakalım, bu ay içinde göreceğiz. Ve oyun dünyasından bizleri ilgilendiren en can sıkıcı haber. Yine iki duble can sıkıcılık var. İki kere vuruyor. Game Pass aboneliği arttı. Ciddi oranda fiyatı arttı. Kademeleri değişti. Core denen en düşük paket Essential diye bir isme dönüştü. Standart paket premium oldu. Ultimate kaldı. PC sürümü Game Pass PC kalktı. Artık bütün paketlerde PC'de dahil. Dünyada şimdi Essential, Premium, Ultimate. Dünyada $10, $15, $30 diye fiyatlandırmışlar. Türkiye fiyatları bugün yayından önce kontrol ettim. En düşüğü 269 lira, 409 lira ortası ve en yüksek Ultimate 799-800 lira ayda. Bu en düşükte pek bir şey yok. Orta pakette işte biraz 800 liralıkta her şey açık, her şey zengin. Bu bütün dünyada tabii bu fiyat artışı açıklandığında iptal abonelik iptali sayfası çöktü deniyor. Artık şaka mı öyle mi oldu bilmiyorum. 800 lirayda az buz para değil. İnternet aboneliği kadar bir para. Değer mi değmez mi tamamıyla kullanıcıya kalmış. Çünkü hani Game Pass'ın suyunu çıkarıyorsanız, canını çıkarıyorsanız, bütün gün oynuyorsanız, oyunu o kur, o oyunu kur, bu oyunu kur, 800'e değer. Ama ayda bir oyun oynuyorsanız, iki kere düşünürsünüz, üç kere düşünürsünüz. Evet, dediğim gibi hepsinde PC var ama o düşük paketlerde oyun sayısı kısıtlı. Ha bir de tek vurdular, çift saydılar diyorum ya, iki duble zarar. Şimdi Call of Duty'nin Black Ops 7'si geliyor. Çok yakın. Bu Game Pass'ta Call of Duty yüzünden çok yaygın alınması Call of Duty'yi ayırdı. Microsoft ayırdısı şöyle, en yüksek pakete koydu. Ultimate'a 270 liralık, 400 liralık pakette Call of Duty Black Ops 7 olmayacak. Şimdikiler olacak. Eski Call of Duty'lere dokunmuyorlar. Ama yeni çıkacak olan Black Ops için, Black Ops 7 için Game Pass'ı alırım diyorsanız en yüksek paketi almak zorundasınız. Bu da görünmeyen, ilk başta gözükmeyen ayak oyunu hiç hoş olmadı. Hani zam tamam, biz zama alışmışız zaten. Zam gelmese kendimizi şey hissediyoruz ya, uzun zamandır zam gelmedi diye. Spotify'a falan da zam geldi de artık haber olmuyor bizim için. Fakat burada zamın yanında bir de böyle ek yaptırım hiç hoş olmadı. Türkiye'de çoğu kullanıcı geçen yıllarda Game Pass'ı 3 yıllık falan aldığı için henüz bu fiyat artışını hissetmeyecekler. 2006 yılında feryatlar başlayacak. Çoğu kişinin 2026'da aboneliği bitiyor. O zaman yeni fiyatlarla yüzleşme olacak. Şeyi de kaldırdılar öyle 3 yıllık abone almak falan gibi şeyleri de, çünkü geçen aylarda kaldırdılar. Evet, tabii burada şeyi görüyoruz. Şimdi Game Pass tuttu. İnsanlar kabul, ilk başta mesafeli yaklaştılar falan, sonra akıllarına yattı. Tabii işte bir şey başarılı olunca, tutunca fiyatı arttırmaya başlıyor firmalar. Önce bir tanıtım fiyatı falan herkese alıştırmaya, sonra mengeneyi sıkıştırmaya başlıyor. Yapacak da bir şey yok. Ha bir yandan bugün bir AAA denen bir oyun, en yüksek düzey, en kapsamlı oyunlar 2600 lira, 3000 lira falan fiyatlarla. Hani yoğun şekilde kullanan için ayda 800 de değebilir. Ama işte kullanıma bağlı. O Game Pass'tan her gün bir şeyler oynuyorsanız kurtarıyor. İlk gün yine oyunlar o en yüksek pakete gelecek. Hiç açmadığım ay oluyor abi diyorsanız sizi kurtarmaz. Böyle. Bir yerde 55 milyar dolarlar falan el değiştiriyor. Bir yerde biz işte 800 lira oldu çok para falan diye kendi derdimizi düşünüyoruz. Bu haftanın teknoloji gündemi açıkçası böyle geçti. Önümüzdeki hafta daha çok oturacak şeyler var. Sizinle paylaşacağım. Bu Intel'in işlemcileri inşallah netleşir. Onları konuşuruz. AMD tarafında Zen 6'lı işlemcilerin detay, hani ilk çizgileri, ana hatları konuşulmaya başlandı. Bazı anakart üreticileri AM5 anakartlarımıza Zen 6 işlemciler desteklenecek falan demeye başladılar. Onlar biraz daha olgunlaşsın. Haftaya onları da konuşuruz. Bu haftanın teknoloji gündemi bizim açımızdan böyleydi. Tekrar görüşmek üzere.
İtopya.com sundu. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.